Ayrım 15, sayfa 198, Elias. 28 Aralık 1977 Londra. O çarşamba bir ev partisine davetliydi Elias. Zevkle dekore edilmiş odalar dar olduğundan konuklar birinci kata yayılmış, bir kısmı da arka bahçeye sigara içmeye çıkmıştı. Şık kıyafetler, kaliteli şaraplar, lezzetli kanepeler, renkli konfeti gibi ortalığa yağan konuşmalar, gülüşmeler. Elias öteden beri severdi böyle akşamları. Elinde olmadan kapılı verirdi o uçarılığa. Elinde bir şarap kadehiyle gezinmeyi ve tanımadığı insanlarla rastgele çene çalmayı severdi. Parti ortamlarında muhabbet her yöne akabilirdi. Bir bakarsın gayet basit konulardan konuşuyorsun, bir bakarsın en derin felsefi meselelerden. Birilerinin kıyafetini çekiştirirken ardından nükleer silahsızlanma gibi derin mevzulara geçmişsin. Elias her zaman partilerin adamı ola gelmişti. Yıllar boyunca bu tür mekanlarda sorumluluklarından sıyrılıp gevşeme fırsatı bulmuştu. Oysa bugün tuhaftır, bir türlü keyif alamıyordu. Bir melankoli kıymığı saplanıvermişti zihnine. Beyni dırdır eden fikirlerin penahıydı. Bir noktada ev sahibesi, kibar ve zarif bir kadın, onu dirseğinden yakaladı ve muhabbetle sordu. "Keyfin yerinde mi Elias'cığım?" Hem de nasıl derken yüzüne kocaman bir gülümseme yerleştirdi Elias. Ama yalan söylemek yalnızca can sıkıntısını arttırmaya yaradı. Belki de yaşlanıyorumdur diye düşündü kendi kendine. Somurtmayı ve elindeki içkide zehir varmış gibi davranmayı bırakması gerektiğini biliyordu. Ama ne etraftaki kutlama havasına ayak uydurabiliyor ne de rol yapabiliyordu. Bir ara tuvalete gitmek için üst kata gitti. Tuvaletten çıktığında partiye geri dönmek istemediğini fark etti. En azından hemen değil. Yapacak başka şey olmadığı için ikinci katta amaçsızca dolaşmaya başladı. Karşısına bir televizyon çıktı. Oturup açtı. Daha önce birkaç kez seyretmiş olduğu bir program vardı. İşte hayatınız. Her bölümde programın efsanevi sunucusu stüdyoya sudan bir bahaneyle getirilmiş ve dolayısıyla kendisini bekleyenlerden bir haber bir ünlüyü ağırlardı. Sunucu büyük kırmızı defterini açıp konuğunun hayatıyla ilgili ilginç ayrıntılar okurken o da koltukta yarı keyifli yarı kaygılı oturup eski tanıdıklarının önünde resmi geçit yapışlarını izlerdi. Bugünkü konuğunun İngiliz futbol tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu söyledi sunucu. Ağzı kulaklarında gerçek bir futbol efsanesiydi gelen. Stüdyodaki izleyiciler bu şerefe nail olmanın coşkusuyla çılgınca alkışlanmaya başladılar. Müzik dalgalar halinde yükseldi, kamera stüdyonun girişine odaklanırken heyecan doruğa tırmandı. Ansızın perdeler aralandı, şaşkın ve dağınık bir Bob Paisley beliriverdi. Not 1919-1996 yılları arasında yaşamış İngiliz futbol adamı, neredeyse yarım yüzyılı bulan Liverpool kariyeri boyunca futbolcu, fizyoterapist, teknik direktör ve nihayet menajer olarak sayısız şampiyonluğa imza atmıştır. ''Merhaba sayın menajer'' diye şakıdı sunucu. ''Merhaba sayın menajer'' diye tekrarladı Elias oturduğu yerden. Tuzağa düştüğünü anlayan meşhur spor adamı geri dönüp çıkmak için beceriksizce bir hamle yaptıysa da sunucu onu kolundan yakaladı ve korkacak bir şey olmadığı konusunda güvenceler vererek sahneye doğru çekti. Gözlerini kapatıp arkasına yaslandı Elias. Hayal kurmaya başladı. Stüdyodaki misafirin kendisi olduğunu düşündü bir an. Ve bugün programımıza İngiltere'nin en ünlü şefi konuk oluyor diye bağırıyor sunucu. Havaya kaldırdığı çenesi ve ışıldayan gözleriyle gök gürültüsü gibi bir alkış kopuyor. Yüzünde mahcup bir ifadeyle Elias beliriyor. Bu akşam burada olacağınızdan haberiniz yoktu tabii. Peki kapının arkasında kimin olduğunu tahmin edebilir misiniz diye soruyor sunucu. Hiçbir fikrim yok. Bir ipucu verelim o halde, sizin için özel biri. Elias başını sallıyor. Kız kardeşi olabilir mi? Ya da annesi? Peki işte bir ipucu daha. Hayatınızdaki esrarengiz kadın. Seyircilerin şaşkın nidaları arasında pembe giriyor içeri. Üzerinde uzun lacivert bir elbise var. Saçları omuzlarına dökülmüş, yanakları heyecandan kızarmış. Elias soluğunu tutuyor. İçinde çocuksu bir sevinç. Vay vay vay diyor sunucu. Eminim izleyicilerimiz ikinizin nasıl tanıştığını merak ediyorlardır. Sütlaç yapacaktım diyor pembe. Pastaneye uğradım ama çırak tuhaf davrandı. Tuhaf değil, düpedüz ırkçıydı diye açıklıyor Elias. Bunun üzerine sunucu meşhur kırmızı defterini sallıyor havada. Madem öyle gelin kendisine soralım. Kapı açılıyor ve pastacı çırağı giriyor stüdyoya. Yüzü sivilcelerle kaplı, cildi kıpkırmızı. Bu hesabı kapatmak istiyorum artık diyor. Beni yanlış anladılar. Nasıl yani? Ben ırkçı değilim beyefendi diyor çırak. Yalnızca ülkem için en iyi olanı istiyorum. Suç mu? Bu cahil göçmenler buraya geliyorlar ama ne yolumuzu biliyorlar ne yordamımızı. Dilimizi bile konuşmaktan acizler. O sırada bir başka konuğun içeri girmesiyle sözleri kesiliyor. Gelen Annabel'den başkası değil. Gayet şık bir takım var üzerinde. Saçlarını dağınık bir topuzla toplayarak görünüşüne önem vermediği izlenimi yaratabilmek için epeyce uğraşmış. Bakın anlatayım. Elias aşktan korkar diyor. Mesela mesele budur. Çocukluğuyla ilgili bir sorun olmalı. Ciddi terapiye ihtiyacı var kanımca. Sonra Pembe'nin çocukları, kocası, komşuları ve akrabaları geliyor. Sahneyi dolduruyorlar. Tam bir karmaşa. Etrafta paldır küldür dolanıyorlar ama seyircileri ve kameraları görür görmez susuveriyorlar. Ardından Elias'ın akraba ve arkadaşları beliriyor. Annesi ve kız kardeşi de oradalar. Mezardan kalkıp gelmiş babası ortaya çıkıyor. Tıp eğitimini seçmediği için Elias'a duyduğu kızgınlık hala geçmemiş. Yüreğinin olduğu yerde bir delik var. Bak işte aşçı olacağına doktor olsaydın ameliyatı yapar kurtarırdın beni diyor. Ama hiç kimseyi duymuyor Elias. Bir tek Pembe'ye, bir tek ona bakıyor. Hayallerinden sıyrılarak gözlerini açtı Elias. Televizyonu kapatıp aşağı inerken içine yepyeni bir huzurun dolduğunu hissetti. Pembe'nin gözlerindeki sevgi dolu bakışları anımsamak ruhuna iyi gelmişti. Birden hayat o kadar da tatsız görünmedi. 1978'i hevesle bekledi. Hevesle bekliyordu, hevesle ve umutla. Güzel bir sene olacaktı bu gelen, inanıyordu. Adem. 1 Ocak 1978 Londra. Saat sabahın 5.40 idi ama Adem Toprak çoktan uyanmıştı. Son günlerde alarmı olmadık zamanlara kurmaya başlamıştı. Sırf Roxana uyanmadan evvel kendine ayıracak biraz vakit olsun diye. Bir de uyurken Roxana'yı seyretmeyi seviyordu. Yüzü farklı görünüyordu o zamanlar. Daha az gergin oluyor, hiddet taşımıyordu. Kiraz rengi parlak ruju olmayınca ağzı daha minik duruyor, soğukluğundan eser kalmıyordu. Eğrilmiş yün gibi her yöne dağılmış saçları yastığa yayılıyor, Adem'in yüreğine sımsıkı dolanıyordu. Roxana'ya aşık olmak, uzaklardan geçen bir gemiyi seyretmeye benziyordu. Adem elini gözüne siper etmiş, bir kaya gibi kıpırtısız oturuyordu kıyıda. Gemi ise gözünün önünde durmaksızın ilerlemekteydi. Fazla hızlı değil, hiç acele etmeden, neredeyse fark edilmeyecek yavaşlıkta veda ediyordu. An be an, gün be gün. Roxana'nın onu terk etmekte olduğunu biliyordu Adem. Beraberliklerinin günleri sayılıydı. Ondan milim milim uzaklaşıyordu kadın. Adem'in tek yapabildiği öylece durup onun ufukta minicik bir nokta haline gelişini seyretmekti. Parası kalmadığını anladığı an onunla işi biterdi. Gayet iyi biliyordu çünkü Roxana bunu daha en başında açık açık söylemişti. Sık sık belirttiği gibi bir kadının ihtiyaçları vardı. Roxana her zaman şaşırtıcı, hatta can acıtıcı raddede açık sözlüydü. Onun rulette kaybettiğini görmüştü ama yine de kıyıda köşede parası pulu olduğuna inanıyordu. Bankada bir hesap, bozulacak bir çek ya da bir gayrimenkul. Mutlaka bir şeyleri olmalıydı. Uzun zamandır bu ülkedeydi. Adem'in gizli hazinesini bugün yarın ortaya çıkarmasını bekliyordu. Nedensiz değildi böyle hissetmesi. Bu izlenimi vermek için elinden geleni yapmıştı Adem. Oysa işin aslı şuydu ki fabrikadaki işini 2 hafta evvel kaybetmişti. Sarsaklığı yüzünden olan olmuştu sonunda. Şu anda tek gelir kaynağı arkadaşlarından aldığı borç para. Tek varlığı ise ailesinin yaşadığı evdi. O ev için 6 yıl önce bankadan aldığı kredinin de ancak 1/4'ünü ödeyebilmişti daha. Roxana iç geçirerek döndü uykusunda, yüzü buruştu, burun delikleri açıldı. Hayır dedi, anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı, ardından tekrarladı. Hayır, hayır. Roxana iç geçirerek döndü uykusunda, yüzü buruştu, burun delikleri açıldı. Hayır dedi, anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Sessizce bekledi Adem. Onun rüyasında ne gördüğünü merak ediyordu. Bedeni burada yanı başında yatmaktaydı ama ruhu çok uzaklarda başka biriyle birlikteydi belki. Öyleyse şayet sevdiği adam mıydı acaba? Hiç sevmiş miydi ki? Hangisi daha beterdi? Roxana'nın hiç sevmemiş ve yüreğini bir erkeğe açmaktan aciz olması mı? Yoksa hayatta sadece bir kez sevmiş ve kendini bir daha kimseye aynı şekilde adamayacak olması mı? Bilemedi Adem. Sessizce kalktı yataktan. Battaniye yana kayınca Roxana'nın çıplak baldırları ortaya çıktı. Yaz kış demeden çıplak uyur, böyle rahat ederdi. Adem'in yapacağı iş değildi. O her sevişmeden önce pijamalarını çıkarır ve sonrasında derhal yeniden giyinirdi. Çoraplarını çıkar yatakta, yaşlı dede gibisin diye şikayet ederdi Roxana. Boyun eğmişti bu arzuya ama memnun değildi Adem çünkü hep üşüyordu. Ev pek ısınmıyordu, borular tamir istiyor, yer yer sızdırıyordu. Gene de şikayet etmeyi gözü yemiyordu. Roxana'nın sevmediği diğer bir şey de Adem'in bıyığıydı. İngiliz erkekleri bıyık bırakmıyor, ne zaman keseceksin, Stalin'e benziyorsun. Karanlıkta ayaklarını sürüyerek mutfağa gitti Adem. Işığı açtı. Artık bu duruma alışmış olduğunu sansa da mutfağın karışıklığı gene hayrete düşürdü onu. Roxana ev işlerinden nefret ediyor. Adem'i kendisine yardım etmediği için sık sık kınıyordu. Sana hizmet etmemi bekleyemezsin. Karın değilim. Böyle konuşmayı seviyordu. Kırık cam kırıkları gibi, kırık cam parçaları gibi keskin laflar sokuşturarak, kindar, sitemkar ses tonuyla sivri dilliliği ayrılmaz bir parçasıydı. Sözlerinin acımasızlığından çok yaptığı genellemeler de Adem'in esas asabını bozan. Ona çektiği her söylevde Roxana'nın tanıdığı tüm erkeklere hitap ettiğini hissederdi. İşte buna canı sıkılırdı. Bir koleksiyonun parçası olduğunu, Roxana'nın gözünde özel bir yere sahip olmadığını fark etmek sıradan bir sevgili gibi hissettiriyordu Adem'e kendini. Oysa o özel olmak istiyordu, biricik olmak. Ondan önce başkalarının olması önemli değildi. Aslında önemliydi de en azından kendi yerinin ayrı olduğuna inanabilse huzursuzluğu bir nebze olsun azalırdı. Roxana duysa gülerdi. Sana aşık olduğumu hiç söylemedim ki. Dünya yalan dolu tatlım. Daha fazla palavraya kimsenin ihtiyacı yok. Adem ne zaman hislerinden bahsedecek olsa ki bu ne karısına ne de çocuklarına yaptığı bir şeydi. Roxana'nın bir kulağından girer bir kulağından çıkardı. Adem küfle kaplanmış kirli tabak ve fincan yığınıyla dolu Evie'ye bakmamaya çalışarak dolabı açtı. Kahve ve cezve buldu. Türk kahvesi yapmaya başladı. Arka ocakta kısık ateşe oturttuğu kahvenin tıkırdayıp yavaşçacık kabarışını sakinleştirici bulurdu. Mutfak keskin bir kokuyla kaplandı. Az sonra elinde bir fincanla masaya oturdu ve birkaç yudumda bitirdi kahveyi. Yine de uyanmış hissetmiyordu kendini. Yine de atamamıştı geceyi içinden. Birkaç gün evvel küçük oğlunun okula gitmiş, gölgeler arasında gizlenip beklemişti. Bir suçlu gibi diye düşünmüştü kendi kendine. Yunus arkadaşlarıyla birlikte okuldan çıkınca Adem'in yüreği hasretle dolmuştu. Ama seslenmemişti oğluna. Benzer şekilde birkaç kez İskender'i görürüm umuydu. Alaaddin'in mağarasının yakınında dolaşmıştı. Bir keresinde sokakta ince sarışın bir kızla el ele görmüştü onu. Eve uğramadığı zaman zarfında ne kadar da büyümüştü oğlu. Genç bir adam olmuştu, gayet yakışıklıydı. Çok istediği halde yanına gidip konuşamamıştı. İnsanlar bakıyordu. İşin en zor yanı buydu. Ahbap ve konuşmaların komşuların gözlerine bakabilmek, akıllarından neler geçirdiklerini bilmezden gelerek havadan sudan konuşabilmek. Bir striptizci uğruna ailesini terk eden adamın utancı. Koridoru usul adımlarla kat edip banyoya girdi. Işığı yakıp aynada kendisini inceledi. Çukura kaçmış gözlerine, yanaklarındaki eski sivilce izlerine, saçlarındaki aklara baktı. Nasıl oluyordu da bıyıkları hala simsiyah olduğu halde saçları kırlaşabiliyordu? 15 küsur yıldır her sabah yaptığı gibi sakalını tıraş etmekti niyeti. Oysa sağ elinin başka planları vardı. Ani bir dürtüyle tıraş bıçağını kaptı. Mart 1962, ikindi ezanını okuyan müezzinin sesi Kürt köyünü kaplıyordu. Adem gözleri kapalı, soluğunu tutmuş bekliyordu. Zaman hem ıstırap verecek kadar yavaş hem de çok hızlı akmaktaydı. İstanbul'a gidişini birkaç gün ertelemişti ama daha fazla geciktiremezdi. Muhtarla birlikte camiye gitti. Yüce Allah'ım, kafi derecede dua etmediğimin farkındayım diye fısıldadı seccadede otururken. Son Ramazan'da oruç tutmadım ama ne olur yardım et. Et ki Cemile'nin gözleri benden başkasını görmesin. İyi misin evlat diye sordu muhtar dışarı çıktıklarında. Güneşe karşın serinceydi hava. Onunla evlenmem lazım. Daha gençsin, acelen ne? Evlenecek yaştayım. Evet ama daha bir mesleğim bile yok. Askerlik de yapmadın. Önceki gün Halil'i ziyarete kışlaya gittiğinde onun yardımıyla İstanbul'a Tarık'a bir telgraf yollamıştı Adem. Abi, bir kızla tanıştım. Stop. Tam aradığım gibi. Stop. Genç olduğumu biliyorum. Stop. Ama kısmet. Stop. O benim kaderim. Evleneceğim. Hayır duanı istiyorum. Hayır duanı istiyorum. Stop. Biraz da para. Stop. Adem muhtara bundan söz etmedi. Onun yerine ben istediğim kızı buldum. Benim olmazsa ölürüm dedi. Babasıyla konuşman lazım o zaman. Nasıl olacak? Ya görmek istemezse beni? Sen merak etme, ben Berzo'yla konuşurum. Yemez seni, korkma. Çok desteğin dokundu bana dedi Adem kısa bir sessizliğin ardından. Niye yardım ediyorsun? Muhtar sessizce güldü bu soruya. Çünkü birilerinin etmesi gerekiyor. Kendi başına pek bir şey becerebilecek gibi görünmüyorsun. Cemile'nin babasıyla görüşmek Adem'in düşündüğünden kolay oldu. Ama lafı istenen yere getirmek imkansız gibiydi. Zaten pek konuşkan olmayan Berzo, karısının ölümünden sonra iyice ketumlaşmıştı. Yarı yaşına bir kadınla yaptığı ikinci evliliğinden değil oğul, tek bir çocuk bile alamamış olması omuzlarını çökertmişti. Bu yüzden Adem yanında muhtar ve kolunun altında baklava kutusuyla Cemile'nin evine gittiğinde çatık kaşlı, donuk bakışlı, somurtkan bir adam buldu karşısında. Efendim, sebebi ziyaretim kızınız hakkında konuşmak diye söze girdi. Adem çay ve kuru incir servisinin ardından adamda bir sürü olduğunu hatırlayarak bunu hemen ekledi. Kızınız Cemile yani. Cemile yeter. O ismi kullanma dedi adam kırık dökük bir Türkçeyle. Affedersiniz, Adem kekeledi. Cemile'nin babasının birbiri ardına sıraladığı Kürtçe sözcükleri Muhtar kısaca çeviriverdi. Diyor ki sadece kızın rahmetli anası ona yeter dermiş. Adem bocaladı, terledi. Umutsuzluğun eşiğine geldi. Allah'tan Muhtar araya girdi. Bu genç adam köyümüze yabancıdır. Lakin dürüst biridir. İyi bir aileden gelir. Babasını tanırım. Niyeti ciddi. Kızınla evlenmek ister. Merzo gene başladı Kürtçe konuşmaya. Gene yarım yamalak tercüme edildi lafları. Böyle kız mı istenirmiş? Anan baban nerede senin? Annem öldü dedi Adem yalandan. Babam da hasta. En azından bu kısmı doğruydu söylediklerinin. İki abim var. Büyük olan baba gibidir. Ona telgraf çektim. Bir süre yoğun bir sessizliğe bürünerek çaylarını içip incirlerini yediler. Sonra konuştu Berzo. Cemile ile evlenemezsin. O sözlü zaten. Ne? Diyiverdi Adem birden. Niye söylememişti bunu ona Cemile? Dönüp muhtara baktı ama gözlerini kaçırdı adam. Kırık dökük Türkçesine geri dönerek ekledi Berzo. Akrabayla nişanlıdır. Seneye evlenecekler. Ama kızlarımdan biriyle evlenmek istersin madem pembeyi al. İkisi aynıdır. Birini beğendiysen öbürünü beğendin sayılır. Teklifi kabullenmeye niyetli olmadığı gözlerinden okunan Adem başını salladı. Hayır ben Cemile'yi istiyorum. Pembeyi akrabaya verin. Haddini aşıyordu ama elinde değildi. Berzo çayının kalanını bir fırtta bitirdi. Olmaz. Mevzu kapandı. İkisi birlikte dışarıya bahçeye çıktıklarında Adem ellerini havaya kaldırıp muhtara bağırdı. Neler oluyor? Benden ne saklıyorsun? Muhtar kesesini çıkarıp sigara sarmaya başladı. Bir yıl önce Cemile'nin ablası Kamil'e evlenecekti. Tam düğünden önce iki aile arasında kavga çıktı. Sebebini hatırlamıyorum ama mesele çirkinleşti. Cemile'nin babası düğünden vazgeçti. Damadın ailesi buna o kadar bozuldu ki intikam almak için Cemile'yi kaçırdılar. Ne? Diye inledi Adem. Birkaç gün bir yerlerde tuttular kızı. Sonra Berzo haber yollayıp Kamile'nin evliliğine razı olduğunu bildirdi. Onlar da karşılığında Cemile'yi geri getirdiler. Peki el sürmüşler mi kıza? Kimse tam bilemiyor. Dokunmadık diyorlar ama pek güven olmaz. Kız da bir şey demiyor. Babası kaç kere dövdüyse de tek kelime alamadı ağzından. Ebeye muayene ettirdiler. Cemile'nin kızlıkları yokmuş dediğine göre. Ama bazı kızlar doğuştan öyle olurmuş. Adem tir tir titriyordu. Neyse ki Kamile'nin kocasının ailesi kızı yaşlı bir akrabalarına almayı kabul etti. Herif dulmuş. Kızın namusu kurtuldu. Gözlerini öfke bürüdü Adem'in. Bunları başından beri biliyordun. Muhtar dediğin köyünde olan biten her şeyi bilir. Neden söylemedin bana? Belki şansın yaver gider verirler kızı dedim. Vermezlerse de öğrenecektin nasılsa. Adem hiddetten kıpkırmızı olmuştu, dinlemiyordu. Dostum olduğunu sandım, alim olduğunu sandım. Kimse alim değildir dedi Muhtar. Hepimiz yarı safız, yarı akıllı. Aptallık olmadan akıllı olmaz. Ama Adem çoktan fırlamış, kovalayan varmış gibi hızla uzaklaşmaya başlamıştı bile. Oysa köpekler yoktu bu kez peşinde. Bir komşunun evinde her yaştan kadınla halı dokurken buldu Cemile'yi. Adem'in pencereden baktığını görünce kıkırdayıp yüzlerini örttü kadınlar. Cemile derhal ayağa fırlayıp dışarı koştu. Ne yapıyorsun burada, rezil ettin beni. Rezil ya diye mırıldandı Adem. Tam aradığım kelime. Ne diyorsun sen? Sen söyle. Açıklaman gereken konular var belli ki. Cemile'nin bakışları sertleşiverdi birden. Peki. O zaman konuşalım. Arka bahçeye doğru yürüdüler. Birileri kısa zaman önce tandırda yufka pişirmiş olmalıydı. Ateş sönmüştü ama küllerin arasında kalan birkaç köz hala için için yanmaktaydı. Etraftaki çimen öbekleri yeşil renkleriyle alttan alta baharı haber verir gibiydi. Babam bakir olmadığını söyledi dedi Adem. Aslında böyle dost doğru sormak değildi niyeti ama ağzından çıkmış bulundu. Öyle mi dedi sana dedi Cemile gözlerini kaçırarak. Adem onun sert bir tepki vereceğini, bu ne cüret diyerek isyan edeceğini, hüngür hüngür ağlayacağını sanmıştı. Oysa şimdi başını kaldırıp gözlerine bakan Cemile tuhaf bir sükunet içindeydi. Peki ya sen diye sordu Cemile. Ben ne? Sen ne dedin? Böyle bir soru beklemiyordu Adem. Ben hakikati bilmek istiyorum. Sen nasıl görürsen odur hakikat. Ağzında safra tadıyla diklendi Adem. Kes şunu yeter, oyun oynama benimle. Oynamıyorum ki dedi Cemile güzel hatlarına yorgun bir ifade çökerken. Beni sevdiğini söylüyorsun. O zaman da bana olduğum gibi kabullenir misin beni? O zaman de bana. Hiçbir şey demedi Adem. İçinden evet demek geçse de dudaklarına ulaşamadı kelime. Dağlara baktı, uzaklara. Cemile bekledi, bekledi. Sonunda usulca mırıldandı. İstanbul'un taşını görmek kısmetliymiş demek. Banyodan çıktığında Roxana'yı yatakta oturmuş dergide karıştırırken buldu Adem. Uykusunu alamadığını, keyfinin yerinde olmadığını bir bakışta anladı. Bana da kahve var mı diye sordu başını kaldırmadan. Elbette. Adem'in sesi farklı çıkıyordu kadınla konuşurken. Sanki kendi sesi değil de onun yankısıydı. Boynum tutulmuş yine. Masaj yapayım. Omuzlarının üstünde ve ense kökünde daireler çizerek sevgilisinin boynunu ovmaya başladı Adem. Bedeni köpük banyosundaymış gibi gevşerken hafifçe inledi Roxana. Gitgide daha çok bastırarak ovmaya devam etti Adem. Kadının boynunu saran parmakları birbirine dokundu. Bir gün onu öldürebileceğini düşündü. Korktu, geri çekildi. Gidip kahveni yapayım. Dur bir dakika. Yüzüne dikkatle baktı. Ne yapmışsın sen yüzüne? Ha, bıyığım dedi Adem. Beğendin mi? Başını salladı Roxana ama içinden bir garip hüzün geçti. Keşke beni bu kadar çok sevmeseydi diye düşündü. Yüzünün köşesine buruk bir gülümseme yerleşirken içindeki nemrutluk akıp gitti. O gün Malaçar Bayan köyünde günün geri kalanını etrafta dolanarak ve kendi kendisiyle didişerek geçirdi Adem. Cemile'nin evinin etrafında dönüp durdu. Ona ilk rastladığı bahçeyi görebiliyordu buradan. Allah'ın unuttuğu bu ücra köşe köye geleli tam 5 gün olmuştu. 5 günde öyle değişmişti ki bir daha eski haline dönemeyecekti. Bir yanı Berzo'ya gidip hiç umurunda olmadığını söylemek istiyor, hatta bunu yapmak için yanıp tutuşuyordu. Cemile'ye kör kütük aşıktı ve görebildiği kadarıyla o da kendisini seviyordu. Önemli olan buydu. Gerisi teferruattı. Hem kendi bakir değildi ki Cemile'ye hesap sorsun. Onunla evlenecek ve söz verdiği gibi alıp götürecekti buralardan. Ama diğer yanı kuşku içinde ve huzursuzdu. Cemile ne kendini savunmuş ne de namusuna dair yeminler etmişti. Ya gerçekten bakire değilse? Böyle bir kuşkuyla nasıl yaşardı hayatının geri kalanını? Kendine lekeli bir eş, tıpkı anneleri gibi bulduğunu öğrenince ne derdi sonra abi Tarık? Tarık ne söyleyecekti ona? Yolladığı telgraf eline geçmiş olmalıydı çoktan. Abiyle yüzleşme fikri bile Adem'in midesinin düğüm düğüm olmasına yetiyordu. İstanbul'a gidip her şeyin bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu söylemesine imkan yoktu. Doluya koysa almıyor, boşa koysa dolmuyordu. Saatler sonra muhtarın evine girdiğinde onun nargilesini tüttürerek kendisini beklerken buldu. Buyur şehirli delikanlı, gönlüne göre bir köylü kızı bulamadın ha? Fikrimi değiştirmedim dedi Adem kararlılıkla. Evlenmek istiyorum hala. Sahi mi? Muhtarın gözleri takdirle ışıldadı. Şaşırttın beni evlat, Cemile'yi istemeyeceğini sanmıştım. İstemiyorum zaten dedi Adem. Kısa bir duraklamadan sonra ötekini alacağım. Ne? Öbür ikizi, onu alacağım dedi. Yüreğinin derinliklerinde kendini berbat hissetmesi gerektiğinin farkındaydı. Ama öyle değildi. Aslına bakılırsa hiçbir şey hissetmiyordu. Taşkın nehirde sürüklenen bir tahta parçası acı duyar mıydı? Ya da rüzgarın uçurup götürdüğü bir tüy endişe eder miydi? Adem de öyleydi o gün. Ve ondan sonraki günler, seneler, ömürler boyunca. Ayrım sonu, sayfa 211.